Podcast dinle.
Avpar ekranlarından herkese merhaba. Başarının anahtarına hoş geldiniz. Biliyorsunuz 24 Kasım çok değerli öğretmenlerimizin günü. Biz de bu akşam bu kutsal mesleğin önemini konuşmak istiyoruz. Konuklarım eğitimci yazar Betül Ak Örnek ve eğitimci yazar Burçak Yüce bizlerle birlikte olacak. Başarının anahtarı başlıyor. Evet, hoş geldiniz Burçak Hocam, Betül Hocam.
Hoş bulduk.
Senin. Evet, öğretmenlik gerçekten çok kutsal bir meslek bizler için. Eğitimciler, öğretmenler bizim için kutsal. Bunu hep söylüyoruz. Hatta dünyanın hiçbir yerinde benim bildiğim kadarıyla böyle bir nitelendirme de yok bizde olduğu gibi. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiş Hazreti Ali. Peki sizler ne diyorsunuz? Çok merak ediyorum. Betül Hocam, buyurun size başlayalım.
Öğretmek gerçekten çok değerli bir şey. Ben biraz aslında kelimenin kökeninden bahsetmek istiyorum. Nereden geliyor bu öğretmenlik? Kelimenin kökeninde ögü var. Öğretmenlik ögden geliyor ve ög aslında akıl vermek, yön göstermek, bir şeyleri öğütlemekten geliyor. Aynı zamanda içinde bir anne anlamı da barındırıyor fark ettiyseniz. Hani biz annesi ölenlere deriz ki öksüz kaldı.
Evet.
O da aslında ögden gelir ve yani içinde annelik makamını da kapsayan, hatta anneden sonra biz her zaman ne yaparız çocuklarımızı? Öğretmene emanet ederiz. Hatta deriz ki biraz daha işi ilerletiriz. Eti senin hocam,
evet.
Kemiği benim deriz. Çocuklara öyle teslim alırız. Aslında kutsallık da buradan geliyor.
Evet, hocam.
Betül hocama katılıyorum. Ben de gerçekten bizzat kendim şöyle bir şey deneyimledim hayatta ve birçok hanım öğretmenler bana hak verecektir. Anne olduktan sonra benim öğretmenliğe bakış açım değişti. Gerçekten. Yani çocuklara daha zaten şefkatlisiniz, zaten özverilisiniz, fedakarsınız. Onlar için elinizden geleni yapıyorsunuz ama anne olduktan sonra gerçekten o kökeni itibariyle
evet.
Öğrencilere daha şefkatli, daha anlayışlı, hatta bazen kendi çocuğunuza olan anlayışınızdan, fedakarlığınızdan kat kat daha fazla özverili yaklaşıyorsunuz. Annelik deyince böyle bir hissiyatımı öncelikle paylaşmak istedim. Öğretmenlik tabii ki çok kutsal. Aslında baktığınız zaman bütün meslekler kutsal. Yani insanla ilgileniyorsa, işi insansa, hatta işin insan olmasına gerek yok. Hayvan da olabilir, bir veterinerin işi de çok kutsal.
Tabii.
Ondan sonra bir ziraat mühendisinin de işi çok kutsal. Yani canlı, cansız, aslında bütün mesleklerin ben çok ayrı ayrı kendi içinde kutsal olduğunu ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama öğretmenlik şöyle kutsal. Eğitimin gerçekten çok büyük bir kısmını, yani öğrencileri daha çok şekillendiren, yön veren hayata tabii ki aileyle başlıyor ama öğretmenlere de burada çok önemli bir görev düşüyor. Çünkü işimiz çocuklar, gençler, gelecek nesil için her şey. Ve dolayısıyla tabii ki çok kutsal bir meslek.
Evet. Şimdi siz anne deyince biz geçen yıl bu yayını, yani 24 Kasım yayınını Doğan Cüceloğlu'yla birlikte yapmıştık. Allah rahmet eylesin. Kendisi de öğretmen annedir, babadır, doktordur,
evet.
Psikologtur. Bu liste böyle uzuyor gidiyor. O şekilde tanımlardı.
Öyle.
Peki daha detaylandıracak olursak sizler nasıl tanımlıyorsunuz Burçak Hocam?
Doğan Cüceloğlu'nu ben de rahmetle anıyorum. Böyle bir şey diyeceğinizi hiç bilmeyerek, açıkçası tamamen tesadüfen kitabını da getirdim. Çünkü çok severek okudum, imzalamıştı kendi. Çok severek okuduğum bir kitaptı. Öğretmenliği çok güzel anlatır. Aslında öğrenciyi öğrenci olarak görmekten öte insan olarak görmekle başlıyor her şey. Çok kıymetli, şekil verdiğiniz, bir hamur gibi yoğurduğunuz, sizin gözlerinizin içine bakan, o ışıltıyı görmek isteyen, gencecik bir beden, yumuşacık bir yürek var karşınızda. Anne yerine koyuyor, baba yerine koyuyor. Yani böyle bir aç iştahla geliyor. O okulu sevdirmek de bizim elimizde. Açıkçası uzaklaştırmak da bizim elimizde. Demiştim yayından önce size hayat pratikleriyle alakalı çok örnek vermek istiyorum. Çünkü meslekte de öyledir. Biz bir şeyin teorini anlatırız, işte bilimsel açıklamalarını yaparız ama öğrenci işi pratikte öğrenir. Yani
Evet.
uygulama gerekir. Kendi hayatımdan pay biçerek bir şeyler söylemek istiyorum.
Lütfen buyurun.
Mesela benim bir tarih öğretmenim vardı. Umuyorum hayattadır. Allah uzun ömürler versin ama çok sert bir kadındı. Konuşamazdık dersinde ya da işte aniden soru sorardı ve acaba bilemeyecek mi endişesiyle inanın dersi dinleyemezdim. Ve tarih dersinden tamamen dışlamıştım kendimi. Zaten sayısalcı oldum ve fizik öğretmeniyim. Tam aksine bir de fizik öğretmenim vardı. Çok tatlı bir beydi, çok güzel anlatırdı. Ve o kadar sevdirirdi ki dersi bilimsel güncel hayattan örnekler vererek o kadar mantığımızı oturtururdu ki. Ben çok sevdim. Şu anda aynı diğer kanunu kendim yapmaya gayret ediyorum. Yine güncel hayattan örnekler vererek, uzay çalışmalarından bahsederek, efendim ne bileyim bir ağaç kökten o suyu alıp da ta en yüksekteki yaprağına kadar nasıl ulaştırıyor mantığını anlatarak hep güncel hayattan. Hani bazen derler ya matematiği ben nerede kullanacağım hocam? Fiziği nerede kullanacağım hocam? Aslında hayatın tamamı matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe hepsi hayatın
Evet.
içinden. Hatta bir söz vardır çok hoşuma gider. Matematik Tanrı'nın ya da işte kainatın dili, fizik ise sanatıdır derler.
Evet.
Dolayısıyla öğretmen gerçekten okulu da sevdiren, ondan sonra dersi de sevdiren çok önemli bir noktadadır.
Evet, siz nasıl tanımlıyorsunuz Betül Hocam?
Yani bunu düşündüm ve şu anda aklıma bir hikaye geldi. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Bir gün emekli bir öğretmen parkta bankta oturuyormuş. Öğrencisi gelmiş, görmüş tesadüfen ve yanına gelmiş. Demiş ki hocam beni tanıdınız mı? Hayır demiş tanıyamadım seni nasıl unutursunuz demiş. Ben yıllar önce dersinizde öğrencinizdim. Bir gün sınıfta birisi bir saati çalmıştı. Bir saat çalınmış sınıfta böyle bir olay olmuş. Siz bütün öğrencileri tahtaya çıkarttınız. Hepimizi arkamızı döndürdünüz. Gözlerimizi kapattırdınız. Saati arayıp buldunuz. Ve onu sahibine verdiniz. Asla kim olduğunu söylemediniz. Hiç mahcup etmediniz. O saati çalan kişi bendim hocam. Ve siz beni hiç mahcup etmeden o saati siz verince benim hayatımı değiştirdiniz. Ben bunu hiç unutamadım. Hani siz beni nasıl unutursunuz bu olayı diye biraz da sitemkar olarak sormuş. Öğretmen de demiş ki, yavrucuğum demiş ben sizi kaldırdım, gözlerinizi kapattım. Sizi ararken ben de gözlerimi kapattım. Çünkü korktum size karşı bir ön yargı geliştirebilirim. Evet siz küçüksünüz, hata yapabilir düzeydesiniz ama ben de insanım. Ve insan olarak size ona karşı bir ön yargı besleyebilirdim.
Ne kadar ince bir düşünce.
Evet yani bu hikayeden yola çıkarak şöyle demek istiyorum. Aslında öğretmen sınıfa girdiği anda tüm ön yargılarından, tüm inançlarından, aslında tüm değerlerinden şöyle bir sıyrılıp, soyunup bütün çocuklara eşit mesafede durabilen kişidir. Onların gözünün içine bakıp o iletişimi kuran kişidir. Burçak hocamın dediği gibi karşısındaki öğrenciyi biraz da böyle öğrencilikten soyutlayıp insan olarak bakan kişidir ve kendinin de zaaflarını, kusurlarını bilip ona göre davranan kişidir aslında öğretmen.
Evet. Şimdi aslında ha buyurun hocam
Ve
bir
ne
şey
kadar
söyleyecektiniz.
canımı sıkkın olsa da inanın her seferinde o sınıfa girerken o güler yüzü, o motivasyonla. Çünkü enerjiniz düşük olduğu anda öğrenci çok çabuk kapar.
Evet.
Gözünüzün içine bakar, o pırıltıyı gördüğü anda o da mutlu olur. Canınızın sıkkın olduğunu gördüğü anda da ister istemez bazen tabii ki belki ufak da olsa yansıtıyoruz. Onda da bile hemen hocam ne oldu bugün böyle bir keyfiniz yok gibi vesaire hemen sorarlar ederler.
Çok net hatırlıyorum kendim
Pırıl
öğrencilik
pırıl.
yıllarımdan. Evet, geçiyor dediğiniz gibi o enerji.
Evet.
Peki öğretmenler aslında ellerinde çok büyük bir güç tutuyorlar.
Evet.
Ve yani koskoca bir nesil yetiştiriyorlar aslında. Bu çok büyük bir şey. Peki bu gücün farkındalar mı sizce Betül Hocam?
Öğretmenler bu gücün farkındalar bence. Çünkü biz yetişkinlere sorduğumuz zaman yetişkinlerin %78'i diyor ki öğretmenler iyi bir örnek. Ve biz bu cevabı biliyoruz aslında. Bir öğretmenin ne kadar büyük bir örnek olduğunu, ne kadar büyük bir rol model olduğunu farkındayız. O yüzden elimizdeki gücü de doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Çocuklara, şimdi çocuklar ilk ne diyoruz? Eğitim ailede başlar. aileden sonra kime geliyor? Çocuk öğretmen. Okula geliyor, evet. Öğretmenin eline geliyor. O zaman gerçekten elimizde çok büyük bir güç var, çok büyük bir potansiyel var. Bu potansiyeli özveriyle taçlandırmak gerekiyor. Özveri olmadan da öğretmenlik olmuyor zaten. Kendinden insan bir şey vermeden karşıdakine de aslında çok bir şey vermiş olmuyor. Özellikle aslında burada anmak istiyorum köy öğretmenlerimizi. Gerçekten çok evet. büyük özveriyle çalışan, özellikle her öğretmen illaki özveriyle çalışıyordur ama köy öğretmenlerinin yeri de çok çok başka. Onların gününü de kutluyorum. Onlar da aşırı bir özveriyle çalışıyorlar zor şartlar altında.
Evet. Ben de anacaktım. Doğuda zorunlu görevlerini yapan, çok zorluk çekenler, hele o terörün daha yoğun olduğu dönemlerde korkusuzca oraya giden Sezer öğretmenimi de burada sevgiyle ismini anacağım birazdan. Ben de o şekilde. Çünkü gerçekten çok ciddi zorluklar atlatarak yapıyorlar mesleklerini. Dediğim gibi canlarını ortaya koyuyorlar. Betül Hocam'ın demin dediği gibi gerçekten çok büyük fedakarlık, çok büyük diğerkamlık ve bir öğretmen gerçekten bir öğrencinin hayatını nasıl şekillendirir? Olumlu ya da olumsuz yönde her iki türde nasıl şekillendirir? İsterseniz Doğan Hoca'yı anmışken ondan bir ufak hikaye okumamı ister misiniz?
Hocam, buyurun.
Şimdi kötü bir örnekten bahsedeceğim. Ben ama öğrenci o kötü örneği yine de içselleştirmemiş ve hayatını o kötülük doğrultusunda götürmeyerek güzelliğe evirmiş diyelim. Şimdi çirkin bir kız var, ondan sonra ilçe milli eğitim müdürü gelecek diyor okul müdürü ve o kızı koruya almayın diyor. Ondan sonra bu okul müdürünün öğretmenlik mesleğini seçmiş olmasını bir eğitim kurumunda müdürlüğe kadar gelmesini bir talihsizlik olarak gördüğümü ifade etmek isterim. İlçe milli eğitim müdürüne hoş görünmek için bir öğrenci uyguladığı psikolojik şiddet en hafif tabiriyle utanç verici. Öğretmen bir iki kemküm etti ama dinlemiyor müdür bey. O konuşmayı ben duydum, herkes duydu. Öğrendi, öğretmen geldi, atmaya kıyamadı korodan. Beni en arkaya koydu, kimsenin göremeyeceği bir yere. Yıllar boyu o bakışları, ezikliği unutmadım. Terbiyeli, temiz, başarılı bir öğrenciydim. Fakat bunlar yetmiyormuş. Sonra da Doğan Bey'e şöyle bir mektup yollamış. O gün söz vermiştim kendime güçlü bir kadın olacak. Bir gün o müdürün karşısına çıkacak ve insanın güzelliği kalbindedir öğretmenim diyecektim. Ve yıllar geçti. O minik kız şimdi tarih öğretmenliği mezunu, mesleğine aşık. Henüz atanamadım ama onu da başaracağım. Güzel öğrencilerimi okul müdürü gibi öğretmenlerden uzak tutacağım. Ve de bence çok güzelim, halt etmiş o. Bir de hala aynı ilçede müdür. O küçük kızın sözü söz, mutlaka ona gidip yıllar önce kırdığı o kalbin parçasını geri alacağım. Anlatmak bile çok iyi geldi, teşekkür ederim demiş. Bravo. Yani ama her zaman böyle olumlu sonuç vermiyor işte. Evet, bazen o kırılan maalesef. Kalpler, bazen o kırılan kalpler tamir olmuyor ya da çok zor oluyor. O yüzden bir öğretmenin gerçekten mesleğini, ben bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum ve aşkla yaptığını biliyorum ama varsa öyle birkaç istisna, buradan onlara da bu hikayeyi yollamış olayım.
Evet, hepimizin hayatında zaten hiç unutmadığı bir öğretmenimiz vardır. Yani tabii, kime evet. sorarsanız sorun.
İyi ya da kötü.
Evet, iyi ya da kötü mutlaka hepimiz illaki en az bir öğretmenimizi.
Hatta ikisi birden. Evet, hem iyi hem kötü.
Hem iyi hem kötü de olabilir. Hatırlıyoruzdur. Yani öyle izler bırakır öğretmen evet. kafalarımızda. O yüzden o izleri hep böyle iyiye, güzele doğru çizmek, öyle yöneltmek lazım
ya
gerçekten.
Çok polyanlıcı olmaya da gerek yok. Her meslekte o mesleği hakkıyla yapan kişiler de var. Hakkını veremeyen kişiler de var.
Çok doğru söylediniz.
Güzel de bir örnek vereyim mi?
Tabii, buyurun.
Şimdi bir de öğrencisinin gözündeki ışıltıyı görebilen öğretmen gözlerden kalbe giden kestirme yolunun anahtarını bulmuş demektir. Böyle bir öğretmen var şimdi profil olarak. İngilizce öğretmenliği bölümünden yeni mezun oldum. Sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum. Geçen yıl bu zamanlar son sınıfta olduğumuz için staj yapmamız gerekiyordu. Staj okulumda 7. sınıflarda F. nokta isminde bir öğrencim vardı. Kalbi sevgi dolu bir kaynaştırma öğrencisiydi. İlk haftalar yalnızca gözlem amaçlı giriyorduk derse. Ben onu fark ettiğim gibi o da beni fark etmişti daha ilk dersten. Ona gülümsedim. Onun da biraz utanmakla beraber çok da mutlu olduğunu hissettim. Gülünce gözleriyle gülen bir çocuktu. Bir sonraki gün ders çıkışında sınıftan çıkmamı bekledi ve tam kapıya doğru olan sırasına geldiğimde bana kapalı bir kağıt ve mor bir toka hediye etti. Gözlerime bakmaktan çekinerek hocam bunlar sizin dedi. Bu kağıdı saklıyorum ve bütün ömrüm boyunca da saklayacağım. Konuşurken senin En sevdiğin ders nedir diye sorduğumda gözlerimin ta içine bakarak sımsıcacık bir gülümsemeyle İngilizce hocam dediği anı ve hissettiklerini hiçbir zaman unutamam. O an bu meslek için var olduğumu tüm benliğimde hissettim. Yani ufacık bir göz göze gelmek ve bir tebessüm o öğrencinin İngilizceye bakış açısını değiştirmiş.
Evet, çok güzel bir örnekti bu da. Evet. Güzel örneklerin çoğalması dileğiyle inşallah. Şimdi az önce özveriden bahsettiniz. Hakikaten özveri deyince, sabır deyince aklımıza ilk olarak öğretmenlik mesleği gelir. Hani evet, sağlık çalışanlarından da bu beklenir ama ilk olarak hakikaten akla öğretmenler gelir. Peki bu neden böyledir hocam? Aslında bunu sormak istiyorum. Neden ilk öğretmenler geliyor aklımıza?
Çünkü karşımızda çocuklar var. Yani 7'den işte 18 yaşına kadar dönem dönem çok farklı dönemlerde gelen çocuklar, gençler, ilk gençler var karşımızda ve gerçekten zor dönemlerden geçiyorlar aslında. İşte ergenlik döneminden geçiyorlar, evlerinden ayrılıyorlar, birinci sınıfa başlıyorlar ve bunlar gerçekten zor aşamalar. Bu aşamaların hepsinde karşınızda bir çocuk, bir genç varsa çalışmak da bazen zor olabiliyor. Sınıfı kontrol etmek, çocukların kalbine dokunabilmek özellikle ideolojik öğretmenler için böyle de. Tabii kimisi de der ki ben dersimi anlatır giderim.
Evet.
Yani yapacak bir şey yok. Müfredat neyse uygularım giderim der. Burada çok özverili olmaya gerek yok gerçekten. Ama gerçekten amacı, ideolojisi karşıdaki çocuğa ya da gence bir amaç vermek, bir hedef belirlemek, o dersi gerçekten özümsetmekse öğretmenlik sabır istiyor ve özveri istiyor. Çünkü karşındaki çocuk her şeyi söyleyebiliyor size. Ya da işte size karşı, derse karşı önyargılı olabiliyor. Bu yüzden sabır istiyor gerçekten öğretmenlikte.
Evet. Hele fizik dersindeki o önyargı. Hiç konuşmayalım.
Sayısal birçok ders. Evet, sayısal aslında.
Ders ama fizik daha böyle bir herkesin rit olduğu bir ders. Ben de sevmezdim bu arada lisedeyken.
Öyle mi?
Benim hiç sevdiğim bir ders değildi. Ben ya bizim dönemimizde şimdi yaşım çıkacak ortaya ama biz önce önce tercih yapıp sonra mı puan? Bak karıştırdım ya, o kadar geçmiş üzerinden düşünün. Yani bilinçli bir şekilde tercih yapmıyorduk. Hani puanımız nereyi tutarsaydı. Dolayısıyla fizik bölümünü ben kazanmıştım ama ben gerçekten sonra okurken sevdim fiziği. Sonradan aşık oldum. Özveri, fedakarlık, işte diğer kamlık, bunlardan bahsettik. Şimdi bir öğretmenin aslında temelde görevi müfredattaki konuları öğrencilere öğretmek.
Tamam.
Aslında öğretmekten öte, aslında öğretmek, öğrenmek karşı tarafla alakalı bir durumdur. Siz sadece öğretmeye çalışırsınız. O konuda bir yoldaşlık yaparsınız öğrenciye. Onun o konuyu öğrenmesi direkt birebir tamamen öğretmenle alakalı bir durum değildir aslında. Yani eve gidip çalışması gerekir konunun üzerinde. Gerekli ödevleri, dokümanları yapması gerekir. Ondan sonra bir de bir öğrencinin başarısını tamamen öğretmene de yükleyemeyiz. Yani başarının ben şey gibi düşünürüm. Ortaya çıkan bir başarı varsa bir masa gibi masanın bir dört ayağı varsa ve o dört ayağın tamamı sağlamsa o masa ayakta durur ve işte görevini ifa eder. O dört ayaktan biri öğretmense diğeri öğrenci, diğeri veliler, anne baba ve rehberlik sistemidir. Yani bunlar koordineli bir şekilde çalışır. Herhangi bir yerde aksama olmazsa aslında başarı ortaya çıkar. Bir de bomba patlatacağımı söylemiştim programda.
Evet.
Espriyle karışık. Şimdi Einstein diyor ki aslında
eğitim.
Bak yine unuttum. Programdan önce unuttuğum gibi bomba işte oldu. Einstein aslında okulda öğrendiklerinizin bittiği yerde başlar der.
Unuttuğumuz yerde. Evet,
unuttuğumuz yerde. Yani eğitim okulda öğrendiklerin unuttuğun yerde başlar der. Şimdi bu aslında ilk başta çok enteresan geliyor ama eğer bizim okulda öğrettiğimiz sistem çok ezberci, ezbere dayalı, ondan sonra herhangi bir mantık yürütmediğimiz bir sistemse zaten ister istemez belli bir süre sonra unutuyoruz.
Evet.
Ama hayat pratiğini işin içine katarsak ve ne kadar o konuyu içselleştirirsek orada gerçekten onu öğrenmiş oluyoruz. O yüzden ben kısmen hak veriyorum gerçekten. Bazen okulda öğrendiklerini unutmakla başlıyor her şey diyebiliriz.
Evet, özellikle meslek hayatına başlayınca bunu çok çok net anlıyor insan. Hakikaten öyle.
Evet evet. Yani teorikte böyle bir şeyler öğreniyoruz. Üniversitede biz de öğrendik fizikle alakalı ya da okulda öğreniyoruz ama pratikte onun uygulamalarını
bambaşka
evet,
değil mi?
Evet. Evet. O zaman
demek
daha
ki her sektör için böyleymiş.
Tabii ki.
Ben sadece kendi bölümüm evet. için değil.
Evet. Öğrenciler pratikte onu uygulamaya dökecekleri alanı bulamadıkları zaman da direkt soruyorlar ne işime yarayacak bu bilgi benim.
Evet, doğru.
Yani nerede kullanacağım hocam? Ben matematiği, işte trigonometriyi nerede kullanacağım? Evet. Ya da ben felsefeyi ne yapacağım hocam? Ne işime yarayacak benim diye soruyorlar. Evet. İşte. Burada da biraz yine öğretmen becerileriyle aslında derste işlenen konuyu mutlaka yaşama uyarlanması lazım.
Evet.
Yani gerçekten bunu öğretiyoruz ama pratikte ne işine yarayacak bu çocuğun? Bunu kavradığı zaman o zaman daha iyi anlıyor ve daha iyi idrak ediyor. Sindiriyor, sindirmiş oluyor bilgiyi. Zaten öğrenmek dediğimiz zaman öğrenmenin 3 tane şartı var. Bir tanesi davranışta değişikliği sağlaması. Bir şey öğrendiysek davranışımızın değişmesi lazım. Diğeri kendi yaşantımızda elde etmemiz. O yüzden mesela biz öğrencilere ne yapıyoruz? İşte konuyu kendileri anlatsın istiyoruz, kendileri çalışsın diyoruz, evde derslerini kendileri yapsın, biraz daha uğraşsınlar. Çünkü bir öğrenme süreci ancak kendisi yaşantısı yoluyla aslında kavrarsa daha kalıcı oluyor. O yüzden öğrenme sürecini de biraz çocuklara bırakma taraftarıyım ben. Zaten artık bilgiye erişim o kadar kolay ki. Çocuklar evet. Her bilgiye ulaşabiliyorlar. Bilgi çağındayız. O yüzden öğrenmeyi kendi üstlerine alıp öğretmen biraz daha rehber, mentor konumunda olursa daha etkili olduğunu düşünüyorum.
Evet. Şimdi özveri dedik, sabır dedik ama ben fedakarlık konusunu da sormak istiyorum. Fedakar olmasını da bekliyoruz. Şimdi normalde evet, ailemizden bekleriz fedakarlıkları ama öğretmenlerden de bekliyoruz ki ben bunun çok doğru olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Bir öğretmen tabii ki fedakar olması gerekir. Yani her alanda olduğu gibi, her meslekte olduğu gibi yeri geliyor. Bütün mesleklerde biliyorsunuz gecemizi gündüzümüze katıp tabii. çalışıyoruz. Öğretmenler de aynı şekilde fedakarlığı çok bekliyoruz öğretmenlerden. Çünkü öğretmenlerin elinde bir insan var. Yani başka bir şeye benzememesi aslında buradan geliyor. Çünkü biz geleceğin yetişkin adaylarıyla çalışıyoruz.
Tabii.
Geleceğin doktoru, geleceğin pilotu, geleceğin belki başbakanı, geleceğin yöneticileriyle
hatta
çalışıyoruz.
Hatta geleceğin insanıyla diyebilir
evet,
miyiz?
Evet, yani orada sınıf dediğimiz şey, o küçük topluluk, o küçük birliktelik aslında çok büyük bir şey ifade ediyor. O yüzden biz ne kadar fedakarlık yapıp onlara ne kadar özveriyle sadece öğretmek değil, eğiterek devam edersek bu işe, o kadar etkili olacak. Aslında biz ileriki toplumun öğretmenler olarak temelini atan kişileriz. Evet. O yüzden bu kadar önemli zaten bu meslek.
Bir söz vardı çok hoşuma gider. Usta kaptan fırtınalı havada belli olur diye.
Evet.
Fedakarlık da burada daha çok ortaya çıkıyor. Şimdi dersi güzel dinleyen, efendim söz dinleyen, ondan sonra sık sık parmak kaldıran öğrenci.
Öğretmenlerin en sevdiği evet, öğrenci
tabii ki keşke öyle olsa keşke ama öyle olsa. Ama yani bazen tabii ki çok zorlayan öğrenciler de ister istemez çıkıyor. İşte o zaman orada fedakarlık biraz daha devreye giriyor. Sezer hocamı anacağım demiştim. Şimdi onun da burada bir hikayesi var. Hasan diye çok yaramaz bir öğrenci var. İlkokul öğrencisi. Önündeki yemeği tahtaya atmalardan ondan sonra ya da ona bir hediye alındığı zaman işte fırlatıp atmalar, arkadaşlarına sürekli sataşmalar, yani sürekli şikayet alan bir öğrenci. Şimdi böyle bir öğrencinin karşısında öğretmenlik yapmak gerçekten büyük fedakarlık. Yani evet. Onun o hareketleri nasıl tolere edebilecek? Belli ki o öğrencide bir enerji evet. fazlalığı var ki bunları yapıyor. O enerji fazlalığını ben nasıl doğru kanalize edebilirim? Doğru tarafa kanalize edebilirim? Zamanla görüyor ki sevgili Sezer öğretmenim çok zor bu arada Bingöl'de gidiyor. Sanıyorum Arzu Köyü'ydü. Çok zor şartlarda. Şimdi tabii. onun detaylarına girmeyeceğim ama hakikaten kitabı da zaten herkes alsın okusun. Gerçekten büyük fedakarlık. Yani o öğrenciyi, o enerjisini, olumsuz enerjisini öğrencilere işte sataşırken ki o negatif durumları bir şey keşfediyor. Öğrenci çok esprili, komik. Ondan sonra o yemeğini fırlattığı o şeyin önünde, tahtanın önüne ona şeyler veriyor, minik roller veriyor. Sen şu rolü çalışıp geleceksin. Ondan sonra orada arkadaşlarına işte şey yapacaksın, skeçler yapacaksın, güldüreceksin onları. Bakın sadece ufacık bir taktik.
Evet.
O öğrenci zamanla... O diyor ki şöyle düşünüyor içinden. Ben diyor oyun sergileyeceğim kürsüyü niye kirleteyim? Yemek atmamaya başlıyor. Ondan sonra arkadaşları onun esprilerine dönüt verdikçe, güldükçe arkadaşlarıyla çok tatlı bir iletişim kurmaya başlıyor. Ve o yaramaz, haylaz öğrenci, tabii ki başka yöntemler de var şimdi detaylarına girmeyeyim. Bu yöntemlerle o öğrenciyi yakalıyor. O öğrenciyi kazanıyor ve daha sonra bir gün amcası çıka geliyor okula. Öğretmene diyor ki hocam Allah senden razı olsun. Yani ben bu çocuğa işte yeğenime hediyeler alırdım, fırlatıp atardı bu ne istemiyorum vesaire. Almış bir tane daha hediye amcasından. İşte teşekkür ederim amca, çok sevdim hediyeyi vesaire diye.
Orada öğrenciyi kazandı,
kazandı
aslında.
Kazandı ve evet. İnanın aile, ondan sonra anne baba teşekkürler ediyor. Amcalar, akrabalar teşekkürler ediyor. Yani böyle bir fonksiyonu var. Zeki olmak, biraz hem zeki olma işi de aynı zamanda.
Tabii.
Doğru
biraz
kanalize
da öğrencinin
etme.
Üzerine eğilmek değil mi hocam? Evet. Hani onu geçmemek de ya işte ne yapıyor bu, bir ceza verelim oturtalım yerine. Hı-hı. Onun üzerine eğilmek, onu anlamaya çalışmak, empati yapmak.
Evet, bazı öğrenciler ısrarlı olabiliyor. Yani işte ben şu, mesela yine ben kendi deneyimden bu sefer örnek vereyim Zeynep Hanım. Bir gün işte bir sınıfa giriyorum, lise grubu. Bana önceden giren öğretmenler şey yaptı. Bir şey de bulundu, bir bilgilendirme de bulundular bir öğrenciyle alakalı, hocam dikkat edin vesaire diye. Ben şimdi kim olduğunu biliyorum. Girdim, ondan sonra daha zaten hep sıcak ve tebessümle yaklaşırım. Ona daha sempatik, sıcak yaklaşıp aynı zamanda bir de başkanlık görevi verdim. Sen tamam. Sınıfın başkanı olacaksın. Yani bazen çok ufak yöntemlerle de bu işi çözebiliyoruz. Ya bambaşka bir sonuç oluyor. O çocuk bambaşka bir yere evriliyor. Bir de deminki konuyla alakalı bir cümle daha söylemek istiyorum. Şimdi bazen, şimdi öğrencilerin bir sürü zeka türleri var. Değil mi? Yani sayısal evet. Zekası var, sözel zekası var. Kinestetik zekası evet, var.
Tabii.
Ondan sonra duygusal sosyal zekası, duygusal var. Bir sürü zeka türleri var. Ve bir öğrenci her zeka türünde çok başarılı olmak zorunda değil. Yani kimisinin matematiğe, fiziğe ilgisi varken kimisinin de sözele ilgisi var. Ya da ikisinde de yok, müziğe ilgisi var.
Evet.
Dolayısıyla öğretmenin en önemli rolü burada da ortaya çıkıyor. Bunu keşfedebilmek. Şimdi bazen anlaşılmayan derslerin üzerine gitmek de evet güzel bir yöntem olabilir. Belki bir denge sağlamak açısından, bütün derslerde iyi olması açısından, ama şu da bir yöntem. Başarılı olduğu bir alanda daha başarılı hale getirmek, onun üzerine daha fazla eğilmek de bir yöntem. Yani bunu biz bunu da düşünelim diyorum ben.
Evet.
Her
evet,
derste evet. Ya da her zeka türünde çok başarılı olmasını beklemeyiz.
Ama biz tam aksini yapıyoruz. Bir ne kadar eksikse bir öğrenci bir derste biz onun üstüne gidiyoruz. Matematiği kötü, hemen matematikte işte ders aldıralım, onun üstüne gidelim.
Evet.
Halbuki matematiği kötü ama bu çocuğun resmi belki iyi, belki müzik iyi, belki felsefe iyi. İyi olduğu alana yönlendirmek
İşte biraz
lazım.
Öğrenciyi tanıyıp keşfetmek.
Keşfetmek. Yani öğretmenin aslında evet müfredatı öğretmek dışında yönlendirme gibi. Aslında eğitim yoldaşlığı diyebiliriz buna. Eğitim yoldaşlığı yapmalı diye düşünüyorum. Bir de şu çok önemli. Bir öğretmenin özel bireyler yetiştirmek çok önemli. Yani olayların ve insanların neticesinde şekillenen değil de tamamen kendi özgür iradesiyle kendi kararlarını verebilen öğrenciler yetiştirebilmek bence çok önemli. İnşallah böyle nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz.
İnşallah. Şimdi programın başında Betül Hocam dediniz ki, ben de aslında sorularım arasında o da var, şimdi soracağım daha detaylı bir şekilde. Eti sizin, kemiği benim.
Evet.
Eskiden gerçekten böyle bir şey vardı. Yani okula kaydederken anne baba, hocam buyurun alın. Eti sizin, kemiği benim, hı hı. Bu çocuğu adam edin derlerdi. Hı hı. Ve öğretmen dediğimiz şey aslında biraz çekindiğimiz bir kişiydi. Evet. Kadın olsun erkek olsun öyle aklımıza geleni söyleyemezdik, ağzımıza geleni söyleyemezdik, çekinirdik, korkardık hatta. Peki eskinin öğretmenleriyle şimdiyi kıyaslayacak olursak ne gibi yorumlar yaparsınız?
Dediğiniz gibi eskiden öğretmenlerimiz daha otoriterdi. Daha böyle bir korku imparatorluğu vardı. Hepimiz çekinirdik gerçekten. Ama artık hani Nietzsche'nin bir sözü var, her nesil kendi şarkısıyla gelir diyor.
Hı hı.
Bizim karşımızda bir Z kuşağı var, bir alfa kuşağı var. Şu an maalesef otoriter öğretmenler artık çok başarılı olamıyor. Hı. Öğretmenler daha çok empati kurabilen, hocamın dediği gibi karşıdakini anlayan ve ona göre aslında davranan, bireysel özellikleri es geçmeyen şekilde ilerleyince başarılı olabiliyor. Artık hani nasıl ki bizim iş yaşamında öğrencilerimiz insanlardan hani beklenenler değişti artık. Daha kreatif olmaları bekleniyor, yaratıcı olmaları bekleniyor, sorgulamaları bekliyor. Yeni bir fikir üretmeleri bekleniyor. Artık hani memur zihniyetinde insanlar beklemiyoruz. Aynı şekilde öğretmenlerin de aynı özelliklere sahip olmaları gerekiyor. Yani daha sempatik, daha anlayışlı, daha sevgi dolu. Zaten sevgi bir defa her şeyi 1-0 öne geçiren bir kavram. Bir öğrenciye ne kadar çok sevgi verirsek, aslında ne kadar çok onu hissettirirsek, insan olarak gözünün içine bakarsak o derece zaten işler kolaylaşıyor. Ama biz işte o otoritede, o korku imparatorluğunda bunları hiçbir zaman alamadık. Alamayınca da başarıyı sadece okul başarısı, sadece ders başarısı, sadece notlarım iyi olsun böyle gördük. Böyle görünce de doğal olarak veliler eti sizin, kemiği benim diyerek ne olursa olsun dedi, evet. Teslim etti.
Evet. Hocam sizce sizin gözlemleriniz nedir?
Eskiden daha öğretmen merkezli bir bakış açısı vardı, öyle bir sistem vardı. Yani öğretmen aktif, öğrenci daha pasifti. Öğretmen daha çok sözünün dinlenmesi gereken, öğrencinin çok fazla sesinin çıkmadığı bir süreçti. Hangisi faydalı, hangisi zararlı tartışılır ama şimdi günümüzde daha çok öğrenci merkezli. Yani öğrencinin daha çok aktif olduğu, ondan tabii. Sonra daha çok sistemin içinde yer aldığı bence daha keyifli, daha karşılıklı, iki tarafında içselleştirdiği, iki tarafında içine sindirdiği bir eğitim tarzı bence daha güzel. Yani sürekli öğretmenin dediği olmak zorunda değil sınıfta ya da öğretmen... Mesela en basitinden bir yerleştirme planı yaparken, oturma planı yaparken değil mi? Öğrencilerden de bir fikir alabilir. Sen nerede oturmak istersin, nasıl yapalım şeklinde. O zaman hem onlar da tatmin olur hem ortak bir karar verir, öğretmen de tatmin olur. Yani öğrenci merkezli gidiyor şu an sistem daha çok diyebilirim.
Evet. Şimdi ilkokul öğretmenleri özelinde biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü ilk orada o basamaktan başlıyor çocuklar hayata hazırlanmaya. Ve ilkokul öğretmenlerimizi de genelde unutmayız. İsmiyle, soy ismiyle, evet. Görüntüsüyle hiçbir şekilde aklımızdan çıkmaz. Bu evet. Hepimiz için böyledir aslında. Evet. Kaç yaşına gelirsek gelelim. Peki neden bu kadar önemli ilkokul öğretmen? Biraz da bunu konuşmak istiyorum.
Şimdi şöyle Zeynep Hanım. Yani biz eğitim ailede başlıyor. Aile... İşte o çocuğun mizacına tohumları ekiyor, kişilik oluşuyor ve ondan sonra çocuk hemen ilk öğretim okulunda öğretmenin ellerine bırakılıyor. Aslında yine tertemiz bir zihin var çocukta. Hani John Locke'un dediği gibi tabula rasa der, boş bir levha olarak aslında geliyor. Tamam aileden aldıkları illaki var ama eğitim açısından ve öğretim açısından çok bomboş bir zihinle geliyor ve ilk okul öğretmenlerimiz birinci sınıfta o boş levhayı aslında ilk çizikleri atan, ilk imzayı atan, ilk harfi çizen insanlar olduğu için biz onları hiçbir zaman unutmuyoruz.
Evet.
Çünkü hani ilkler unutulmaz derler ya, gerçekten de öyledir. O bizim boş levhamıza ilk bizim ilkokul öğretmenlerimiz çizgileri attı. İlk onun sesini duyduk, ilk onun harfini gördük, ilk onun sevgisini hissettik ya da korkusunu hissettik.
Evet.
O yüzden onları unutmak gerçekten mümkün olmuyor. Bu yönle gerçekten evet ilkokul öğretmenleri biraz daha ayrılıyor.
Evet.
Ben yine burada dezavantajlı durumdaydım. Yine olumsuzdu maalesef. Benim ilkokul öğretmenim yine çok sertti.
Benim de aynı şekilde.
Çok güzel başlamadı benim serüvenim. Ama kızımın çok şükür ki çok tatlı bir öğretmeni vardı. Buradan da selam olsun Süleyman öğretmene. Şimdiden öğretmenler günü kutlu olsun. Yumuşacık çok tatlı bir öğretmendi.
Yeni o nesil anlamda, şanslı zaten.
Yeni nesil evet çok çok deneyimli aynı zamanda bir öğretmendi. O açıdan kızım adına ben çok mutluyum. Zeynep Hanım şimdi bir istatistikte diyordu ki tüm hayatımız boyuncaki eğitim sürecimizde %30'unu biz sadece okulda öğreniyoruz. Yani onun dışında evet Betül Hoca'nın da dediği gibi evde başlıyor eğitim. Hatta anne karnında
bebek anneyi 6. aydan itibaren fark etmeye başlıyor. Ve o andan itibaren aslında eğitim başlıyor diyoruz.
Hatta İşte klasik müzik dinletenler, kitap evet. okuyan anneler daha bilinçli bir tabii. kesim o 6 aydan itibaren. Yani bir şekilde ailede başlıyor. O sıcacık yuvadan öğrenciler geliyorlar ufacık. Gerçi benim ilkokul deneyimim olmadı ama ortaokul ve lise gruplarında daha çok öğretmenlik yaptım. Tabii ki bir ihtiyaç, bir muhtaçlık dolayısıyla bekliyorlar yani o sıcaklığı arıyorlar.
Ailenin bir devamı gibi oluyor aslında
ailenin
değil mi?
Ailenin bir devamı, yani. O eğitimin devamı gibi oluyor.
Evet. Evet, yaş grubu itibariyle zaten hani 7 artı yaş dediğimiz 7-8 yaşlar daha çok sevgiye, şefkate ihtiyaç duyan yaşlar oluyor.
Evet.
O yüzden zaten öğretmeni onlar direkt ailesinden bir parça, kendinden bir parça olarak görüyor.
Evet, şimdi korku... Buyurun hocam siz bir şey söyleyecektiniz.
Ailede de şöyle, günümüzde biliyorsunuz evlilikler... biraz daha fazla çatırdar durumda ve boşanmalar arttı istatistiklere baktığımızda yine. Burada da yine öğretmene çok büyük görev düşüyor. Yani benim ders sonrasında birebir çok konuştuğum öğrenci var. Hatta yine Sezer Hoca'nın bir şeyi var. kendi yine hayatından bir deneyimi var. Çocuk çok mutsuz, başarıları düşüyor vesaire. Sonradan öğreniyor ki anne baba ayrılmanın eşiğinde. Evet. Hani bazı yerlere tabii ki bir öğretmen olarak çok fazla müdahale edemeyiz. Ama evet. Sezer öğretmen orada taşın altında elini koyuyor. Çok düşünüyor, ediyor tabii ki. O da tartıyor, biçiyor evlerin doğrularını. Ama bir şekilde çok güzel bir yaklaşımla o anne babayı ikisiyle de ayrı ayrı görüşerek vesaire, yine detaylarına girmeden, o aileyi tekrar birleştiriyor ve o çocuğun o gözündeki pırıltı, o öğretmene sarılması işte unutulmayacak bir hikaye.
Evet, yani bu açıdan uyanık olmak lazım gerçekten.
İyi
yani
bir gözlemci.
İyi bir gözlemci olmak lazım.
İyi bir gözlemci
lazım.
Evet,
öğretmen
olmak
gerçekten
lazım.
İyi bir gözlemci olmalı değil mi?
Bakın, bir özelliğini daha ortaya koymuş olduk.
Evet. Şimdi korku ve değerler, biraz da bu kavramları konuşalım istiyorum. Az önce aslında değindik. Betül Hocam, siz de anlattınız, işte eskiden öğretmenler daha sertti, daha belki de korkuyorduk, korkutuyorlardı bizi. Şimdi biraz daha yumuşadılar vesaire.
Daha öğrenci merkezli oldular.
Evet, daha öğrenci merkezli oldular. Peki korku kültürüyle çocuk yetiştirmek var, bir de değerler bilincinde çocuk yetiştirmek var. Şimdi korku ve değerler diyeceğim ve sözü size bırakacağım. Yorumlarınızı merak ediyorum.
Şimdi korku ve değerler dediğimiz gibi, hani korku kültüründe maalesef zaten biz sağlıklı bireyler yetiştiremiyoruz. Çünkü korku kültürüne maruz kalmış bireyler zaten ileride de zorba olma ihtimali taşıyorlar. Yani birisi eğer korku kültürüyle büyümüşse ileride onun uygulayıcısı oluyor. Hani bu artık bir şey gibi, zincir gibi halkalar birbirine bağlı ve devam eden bir süreç oluyor. O yüzden bu açıdan zaten ben kesinlikle hiç önermiyorum. Yani bir öğretmenden neden korksun bir öğrenci? Öğretmen korku nesnesi olmamalı, öznesi de olmamalı. Değerler eğitimi dediğimiz zaman, farkındaysanız burada değerler öğretimi demiyoruz. Evet. Eğitim diyoruz. Aslında burada da öğretimle eğitimin farkı ortaya çıkıyor. Yani biz öğretmenler teorik bilgi verirler. Okullarda gerçekleşir ama eğitim öyle değil. Eğitim o teorik bilginin pratiğe dökülmüş halidir ve herkes eğitimci olabilir. O yüzden ne diyoruz? Aslında ilk eğitimcilerimiz annemiz de babamızdır. Hı hı. Ve işte eğitimin içine girdiğimiz zaman değerler eğitimi de hem öğretmenlerin hem ailelerin ortak paylaşması gereken bir durum. Bir eğitimci ne verir değerler olarak öğrencisine? Ahlakı verir, sosyalleşmeyi verir, adalet duygusunu verir, entelektüel bilgi verir. Yani sadece ders bilgisi değil, onun dışında kalan her şey, öğretmenin öğrenciye verdiği her şey, bütün bu sosyal ve kültürel değerler bizim değerler eğitimi dediğimiz olguyu oluşturuyor. Burada çok önemli. O yüzden biz öğretmenin özelliklerinden biri de, bir özellik daha katmış olalım, aslında aynı zamanda eğitimci olmaktır. Yani her öğretmen maalesef eğitimci olamıyor. Özellikle hani ben dersimi anlatayım, bir an önce bitireyim de gideyim diyen öğretmenlerimiz maalesef eğitimci olamıyorlar. Eğitimci olmak çok büyük aslında özveri istiyor ve özveri de belki burada ortaya çıkıyor. Bir öğretmen ne kadar çok eğitime yönelirse, o çocuğa bir değer kazandırmayı amaçlarsa o seviyede eğitime girmiş oluyor aslında. Bu yüzden aslında buradan da tüm eğitimcilerimizi kutlamak istiyorum. Öncelikle annelerimiz, babalarımız, bize katkısı olan herkes, belki ustalarımız, üniversite öğretmenlerimiz, amcamız, teyzemiz. Yani bir insana gerçekten bir amaç olarak katmak istediğiniz her şey eğitimdir. O yüzden her öğretmen eğitimci olamıyor ama bazen eğitimciler çok çok yetenekli birer öğretmen de olabiliyor.
Evet. Değerler ve korku, siz neler söylersiniz
evet,
hocam?
Yani ben de kesinlikle korkuyla bir şeylerin üstesinden gelinebileceğini düşünmüyorum. Benim de en başarılı olduğum dersler her zaman öğretmeni, ne sevdiğim dersler evet. olmuştur. Bence bu çok önemli. Bir de şimdi çok hız çağındayız. Öğrenciler işte cep telefonuyla, ondan sonra teknolojiyle çok yakından ilgiler, hatta bazen fazla ilgililer. Ve anda kalamıyorlar, anı yaşayamıyorlar. Hani Doğan hocamızın da söylediği gibi, öğrenciye bakarken öğrenciye insan gözüyle bakabilmek. O yüzden insani değerleri de mutlaka vermek gerektiğini düşünüyorum. İnanın bazen fizik dersini bırakarak, yani ne acı ki diyeceğim, öğrencilerden bazılarının ateizme, deizme kaydığını görebiliyorum derslerde. İnanın dersi bırakıp bunu bile anlatıyorum. ta işte evrenin başlangıcı, yani şöyle bir görüş var. Ya Tanrı ezelidir ve ebedidir, ya da evren ezelidir ve ebedidir. Ama teknoloji ışığında özellikle son yüzyıldaki gelişmelerle bakıyoruz ki, diyorum öğrencilere, evrenin bir sonu var, ezeli ve ebedi. O zaman bir Tanrı var ve Tanrı'nın ezeli ve ebedi olduğu ortaya çıkıyor. Yani bakın, bu benim şu an görevim miydi? Hayır, fiziği anlatıp çıkabilirdim ama işte öğretmenlik bunu gerektiriyor. Karşınızda size göre bir yanlış varsa, işte o öğrenci derslerinde düşüş yaşamıştır. Neden sürekli evde cep telefonuyla ilgileniyordur? İşte demin demiştim ya, dört ayaklı. Yani öğretmen gerektiğinde bir sıkıntı olduğu zaman veliyi de arayıp evdeki durumu da öğrenmelidir. Dolayısıyla o problemi çözebilmek adına. İşte yani orada da bir hemen nokta atışı. O yüzden demiştim ben size, hep daha çok böyle teori değil pratikler üzerinden konuşmak istedim.
Evet.
Bunları yakalamak da çok önemli. Ya da Betül Hocam demin çok güzel saydı. Saygı, sevgi sadece müfredatı öğrenmekle sınırlı değildir. Bir öğrenci yetiştirmek, eğitim ve öğretim sadece müfredatla sınırlı değil. Bu tarz değerleri verebilmek.
Bunun için çabalayabilmek.
Bunun için
aslında.
Evet. Yani bazen müfredatı bırakıp o müfredat yetişmese de olur diyerek bazı değerleri aşılayabilmek. Bazen ne bileyim bir... Atışlardan bahsediyorsak atıyorum ki geçen yaptım ben bunu. Öğrencileri dışarı aldım ve basket topuyla basket oynadık beraber. İşte eğik atıştır, yatay atıştır, limit hızdır vesaire.
Bu yani, da aslında uygulamalı bir eğitim sistemi oluyor.
Uygulamalı bir eğitim sistemi. Ne kadar çok dediğim gibi günlük pratiklerden örnek verirsek, ne kadar o dersi içselleştirebilirsek, hele de dediğim gibi sayısal ve özellikle işte benim branşım gereği zor olan derslerde.
Bir de böyle biraz eğlence de katmak gerekiyor galiba. Dikkatlerini çekmek.
Zaten son 10 dakika kalmış, 15 dakika kalmış, kopuyorlar. Hadi gelin diyorum, biraz da aşağıda
kopalım.
Dışarıda kopalım. Ondan sonra işte deneyler, gözlemler, ondan sonra basit basit düzenekler kurarak ne kadar öğrenci...
Bilgi de kalıcı hale gelmiş oluyor.
Evet, evet. Çünkü demin bahsettik ya, görsel zeka, sayısal zeka, sözel zeka. Birçok zeka türünü işin içine katarak, ki pandemi sürecinde ne yazık ki zorlu bir süreç yaşadık. Evet, bazı maalesef. Değil mi? Bazı zeka türlerini destekleyemedik. Yani öğrencilerimizle birlikte sosyalleşemedik. Ondan sonra biraz öğretmen merkezli oldu pandemi evet. sürecinde eğitim ve o yüzden ben hiç tad alamadım, hiç hoşlanmadım. Çünkü evet. karşındaki öğrenci bazen yeri geldi kamerayı kapattı.
Açmadılar.
Ondan sonra
öğretmenlerin şey yaptılar. Şikayet
evet, evet, evet. Yani evet. Cevap duyamadık pek. Hani kendi kendimize anlattık, dinledik gibi oldu. Yine Einstein'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Ben zeki öğrenciyi sorduğu sorudan değil, pardon verdiği cevaptan değil, sorduğu sorudan anlarım diye. Dolayısıyla soru sormalarını bekledik, cevap vermelerini bekledik ama...
Burada mısın deyince bir buradayım
evet,
demelerini
bekledik.
Sesim yani, geliyor mu deyince evet, evet ya, hocam geliyor. İnsan hani öğrencinin sesini duymayı bile özledik değil mi
evet,
o süreçte?
Evet. Ve gerçekten. Hiçbir türlü temas yoktu evet. çünkü.
Temas yoktu, aynen bir göz teması bile kuramadık. O sosyal zeka, doğacı zekaları da mesela maalesef çok desteklenemedi.
Evet.
Yani birçok zeka türünden mahrum kaldık. İnşallah o süreçleri tekrar yaşamayız. Ve inşallah öğrencilerle aynı sınıfta aynı havayı solumaya devam ederiz. Ama onlar da bu sürecin kıymetini, yani okulun kıymetini anladılar.
Anladılar.
Yani böyle de bir avantajı oldu. Hiçbir şey hayatta ne siyah ne de beyaz olmuyor. Evet. Gri alanlar da var. İşte gri alanlardan biriydi bence pandemi süreci.
Evet.
Onlar da gerçekten okulun, öğretmenlerin ve arkadaşlarının kıymetini bildi. Ve şöyle bir bakıyorum da, ciddi ciddi bir devamsızlık yapan hala olmadı. Üç
evet.
ay oldu neredeyse.
Ve çok korkuyorlar.
Tabii, çok
bir daha bir şey olur,
bir daha
kapanır
şey...
diye
evet,
çok korkuyorlar.
Özellikle küçük yaş grubu gerçekten
evet,
çok özledi.
Evet, evet.
Çok,
yani çok herkesin özledi, de evet. ilkokul, ortaokul, lise.
Tabii tabii, evet.
Böyle şeyler, veliler de bir nefes aldı.
Tabii. En çok onlar mutlu.
En çok
evet, onlar
herkes,
çok mutlu.
Herkes
mutlu.
Gerçekten iyi bir öğretmen de bu duruma hayıflanan, bu duruma üzülendir değil mi? Ben öyle anlıyorum,
evet,
öyle
evet,
görüyorum.
Evet,
yani
kesinlikle.
Çok üzülerek bahsediyorsunuz temas edememekten bu pandemi döneminde.
Evet, evet. Yani eski Milli Eğitim Bakanımız da bu arada süreci çok güzel yönetti. Buradan sevgiler yolluyorum. Yeni Milli Eğitim Bakanımız da Mahmut Özer de okulların kapanmaması yönünde dik bir duruş
attı,
evet. Evet, sergiliyor. Yani sınıf bazlı kapanmalar varsa da, bir sınıfta herhangi bir hastalık süreci yaşanıyorsa, hı hı, sınıf bazlı kapatmalara giderek
evet,
inşallah tamamen ortadan kalkar diye
inşallah.
Umarım, evet.
En yakın zamanda. Peki bir öğretmenin bakış açısı ne olmalı? Kendisine, öğrencisine, mesleğine Bir eğitimcinin bakış açısı nedir? Nasıl olmalı?
Ya bir eğitimcinin bakış açısı kesinlikle eğitimci aslında süreci takip eden insan olmalı. Yani şu anda hangi yüzyılda yaşıyoruz ve nasıl bir süreç var çevremizde? Bu sürece uyum sağlayan kişi olmalı bir defa. Çünkü demin dediğimiz gibi hani artık maalesef hani eski davranışlar, eski tutumlar yürümüyor. Artık karşımızda çok çok başka insanlar var. Çok başka bir kuşak var. Eğitimci de buna uyum sağlayan insan olmalı. Yani demin mesela dedik, teknoloji çağındayız. Çocukların işte elinde bir telefon var. Gerçekten çok hızlı yaşıyorlar. Çünkü her şey artık ekranda kaydırmakla oluyor.
Tabii.
Ekran kaydırmaları var ve onlar da bu an içinde yaşıyorlar. Bu yüzden öğretmen mutlaka çağa uyum sağlayan kişi olmalı. Yani teknolojiden ayrı kalamayız. Böyle bir beklentimiz yok. Çocuklar da kalamayacak. Çünkü onlar çok bomba bir Z kuşağı. Yani teknolojinin içine doğan bir kuşak. Evet. Yani onları teknolojiden alıkoymamız imkansız. O zaman şunu düşünmemiz lazım. Teknolojiye nasıl uyum sağlayacağız? Teknolojiyi sorun çözen, süreci yöneten kişiler olmakla nasıl birlikte yürüteceğiz? Bunu düşünmemiz lazım. Yani öğretmenler olarak bizim de belki biraz kendi hani böyle isteklerimizi, görüşlerimizi hani bir kenara bırakıp biraz daha böyle çağa uyum sağlamamız gerekiyor ki o çocuklarla aynı frekansı tutturabilelim. Yani burada evet mesela bir öğretmen saatlerce dersi anlatabilir sınıfta. Bir gün boyunca bile anlatabilir ki anlatıyoruz zaten. Sabah giriyoruz derse, akşam çıkıyoruz. Ama çocuklar da bunu beklemiyor artık. Görsel çocuklar, hareketli çocuklar, yerinde duramayan çocuklar ve var. Öğretmenin de bu sürece uyum sağlayan kişi olması lazım.
Evet.
Ben öyle düşünüyorum. Yani sürece uyum sağlamazsak maalesef hakkını veremiyoruz. Çünkü karşıdaki bu sefer o öğrenme sürecini bir türlü içselleştiremiyor. İşte görsellerle desteklemek gerekiyor. Hocamın dediği gibi onları bir şekilde harekete yöneltmek gerekiyor. Sorumluluğu üstüne atmak gerekiyor. Mesela ben felsefe derslerine giriyorum. Ben onlara temeli anlattıktan sonra işte felsefenin temelini anlattım, ne işe yarar anlattım. Hepsini verdikten sonra artık bekliyorum ki dersi onlar anlatsın. Hepsini mesela sırayla öğretmen yapıyorum. İşte heyecanlanıyorlar, strese giriyorlar, sınıfı işte hakim olamıyorlar,
şaşırıyorlar. Öğretmenliği ne kadar zor bir
mevzu. Ya diyorum, evet bakın kolay mıymış?
Güzel bir empati yöntemi.
Ben diyorum karışmam asla, hocam bir şey söylesenize diyorlar, susmuyorlar. Ben diyorum karışmam, sınıf senin sınıfın. Sen yöneteceksin sınıfın. Çünkü bu çocuklara biz öğretim becerilerini, yönetim becerilerini, topluluk önünde konuşmayı kazandırmamız gerekiyor.
Evet.
Onlara vermemiz gereken şeyler var. Çünkü bu çocuklar yarın bir gün iş görüşmesine gittikleri zaman kendilerini ifade edecek, bir farklılık ortaya koyacak bireyler olması gerekiyor.
Kesinlikle.
Ama biz sadece eğer akademik başarıya bakarsak, çoğu üniversite şu anda işsiz. Çünkü bu çocuklardan aranan başka özellikler var. Yaratıcı olmak, kendini ifade edebilmek, düzgün konuşabilmek,
evet,
topluluğa hitap edebilmek gibi. O yüzden öğretmen de bu çağa ayak uydurması gerekiyor. Çocuklara işte sorumluluk vererek, onları ön plana çıkartarak öğrenme eylemini kendilerinin ellerine bırakarak devam etmek gerekiyor. Bu yönde bizlere de kendimizi geliştirmek için pay çıkıyor buradan.
Evet.
Siz o kadar sınıf, okul o kadar dinamik bir yer ki Zeynep Hanım, çok fazla değişken var. Yani öğrenci psikolojisi değişiyor. Ondan sonra öğretmenin yine aynı şekilde teknolojik imkanlar değişiyor. Ondan sonra iyi geliyor, müfredat değişiyor. Yani çok dinamik, yani böyle stabil kalamıyorsunuz. Sizin de bir şekilde çağa ayak uydurmanız gerekiyor, Betül Hocam'ın da söylediği gibi. Demin bahsettiğim gibi siyah ve beyaz değil, gri alanlar var. Teknolojinin de aynı şekilde avantajlı tarafları var, dezavantajlı tarafları var. Atıyorum ateşle orman da yakabilirsiniz maalesef. Karşılaştığımız acı durumlar yaşandı. Ama yemek de yapabilirsiniz. Teknoloji de böyle bir şey. O yüzden
nasıl kullanacağımız,
nasıl kullanacağımız çok önemli. Şimdi akıllı tahtalarımız var. Ben çok memnunum. Yani ben yaşım itibariyle tebeşirle de kara tahtada zamanında ders anlatmış bir öğretmenim. O şekilleri çizerken ki o vakit kaybından bir kere kurtuluyorsunuz. Çünkü kitabı, öğrencinin önündeki kitap direkt karşıda, zaten ekranda yansımış bir şekilde şekil orada. Soruyu tekrar yazmaya gerek kalmıyor. İşte kalemler var efendim, renkli kalemler vesaire. Geometrik şekiller varsa onların hazırları var. Teknolojinin çok güzel tarafları var. Dediğim gibi sınıf dinamik bir yer. sürekli gelişmelere ayak uydurup dinamik olmak gerekiyor.
Evet. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Son dakikaların da içindeyiz artık ama.
Ben en son bir şiirle kapatacağım. Ufacık vaktim
tamam.
Olursa.
Takık hoca diye bir kavram vardı. Bu hoca bana taktı ya der öğrenciler. Evet. Yani birçoğumuz da demişsizdir şimdi dürüst
evet,
olalım.
Evet, evet.
Böyle bir şey var mı gerçekten? Bir öğretmen öğrenciye takabilir mi?
O sıfata maruz kalmamak adına
takmıyorum.
evet yani ben mesela kendi adıma çok çabalarım. Öğrenci zorlar. Ondan sonra yani gerçekten sen de üzerine gidebilirsin o aşamada ve bu sıfatı sonra yaftalayabilirler. Ama onu da yine böyle yumuşak manevralarla göğsünde yumuşatarak diyeyim öğrencinin o hareketlerine o sıfatı o duruma maruz kalmamak adına şahsen elimden geleni yapıyorum diyebilirim ben.
Evet hocam. Yani taktıysa da vardır bir sebebi diyorum. Biraz da öğretmenleri destekleyelim meslektaşlarımızı. Aslında bazen şöyle bir şey oluyor bence. Yani öğretmen mutlaka öğrencinin üzerinde bir şey değiştirmek istiyor. Yani gözünü ona dikiyor. Onda bir şey var. Ya bir hata var ya bir kusur var ya da bir pırıltı var belki de tam tersi. Ortaya çıkartacak bir şey de olabilir. Bir cevher. Öğretmen onu görüyor ve onu çıkarmaya çalışıyor ama hocamın da dediği gibi bazen de ters tepebiliyor. Yani bununla etiketlenebiliyorsunuz, öğrenci de işe yaramayabiliyor hiç. O yüzden çok takmamak lazım gerçekten. Daha böyle yumuşatarak, daha sevgi odaklı gitmek lazım.
Ama çünkü böyle de bir şey olduğunu öğrendik yani.
Yani olabiliyor evet.
Sadece öğrencilerin bir mübalağası kuruntusu değil.
Yok, zamanında bize de takan öğretmenlerimiz olmuştur.
Muhakkak.
Dedim ya dinamik bir süreç. Yani öğrenci de bazen sınırları çok zorlayabiliyor. Öğretmen de bazen tölere edemeyebiliyor.
Evet.
Ya psikolojik durumlar da burada çok etkili.
Şimdi şiire geçmeden önce burada kitaplarınız var. Ben izninizle onları da göstermek istiyorum izleyicilerime.
Seviniriz.
Öncelikle Betül Hocam'ın Bir Yolculuktur Aşk kitabı. Buradan böyle göstermiş olalım. Hocam isterseniz içeriğinden de birkaç cümleyle bahsedin.
Olur tabii ki hemen kısaca özetleyeyim. Kitabım bir roman. Kitabımın ana karakteri var. Adı Elif. Elif'in çıktığı tekamül yolculuğundan bahsediyorum. Yani bir yolculuğa çıkıyor. İçsel bir yolculuk bu. Ve bu yolculukta öğrendikleri, başına gelenler, yaşadıkları, hissettiklerini anlatıyorum. Tabii ki hepsi aşkla yoğruluyor. Çünkü her şeyin başı aşk diyoruz. Kainatın yaratılma sebebi aslında aşk. O yüzden aşk olmadan olmaz
hiçbir
dedik
şey olmaz.
Ve evet yolculuk da mutlaka aşk yolculuğudur. Hepimizin aslında yolculuğundan da bir parça.
Evet. Burçak Hocam'ın da Suyun Yolculuğu, yine yolculuk dedik.
Evet.
Suyun Yolculuğu isimli kitabı. Evet. Hocam siz de içeriğinden bahsederseniz kitabın.
Evet, İsim Annesi Yayın Evi'nin sahibi. Sevgiler Yelda Hanım'a. Aslında adı üzerinde suyun yolculuğundan bahsediyorum. Ama bir tasavvufi bir yolculuk aslında Betül Hoca'nınkine belki de benzer. Ama ta hidrojenle oksijenin birleşmesinden... Yani ne hayatta hidrojen gibi yanmalı, ne yakmalı, su gibi söndürücü olup yaradana akmalı gibi bir bakış açısı var.
Evet.
Mevlana ve Şems Hazretleri gibi.
Evet.
Şems güneş gibi evet yakar, Mevlana içten içe yanar ama birbirlerine o kadar iyi gelirler ki su gibi söndürücü olup yol buldururlar.
Harika.
Bir tekamül yolculuğu aslında ama suyu metafor olarak kullandığım bir kitap ve diğer kitaplarda olduğu gibi bu kitabın da gelir ileğine inşallah su kuyuları açtırmaya devam.
Çok güzel.
Evet.
Evet hocam şiiri de dinleyelim daha sonra veda edelim izleyicilerimize.
Evet yarın öğretmenler günü bütün öğretmenlere gitsin. Sezer hocamın kitabından benim çok hoşuma giden bir şiirdi. Bugün paylaşmak istedim. Yaşasın akıntıya karşı yüzerek kıyıya varmak. Yaşasın sarp yokuşları tırmanarak düzlüğe kavuşmak. Yaşasın sevdiğim işi yaparken yüzümde derinleşen çizgiler. Yaşasın gül yetiştirirken elime batan dikenler. Yaşasın kimse bilmese de, görmese de yürekten verilen emek. Yaşasın kavruk yüzlü çocukların avucundaki kelebek. Yaşasın sert esen rüzgara karşı inatla koşmak ve yaşasın, yaşasın öğretmen olmak.
Çok güzel. Evet, çok tekrar güzel. Buradan tüm öğretmenlerimizin gününü kutlayalım. İyi ki varlar onlar, iyi ki varsınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum size
biz
de geldiğiniz için.
Ederiz.
Ağzınıza sağlık.
Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Evet. Başarının anahtarını burada noktalıyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi geceler.
Podcast dinle.